Ayrım 17. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 193. Üye Hakim Haşıloğlu. Sevgi Erenerol ile tanışır mısınız? Profesör Haberal. Sevgi? Üye Hakim Haşıloğlu. Birinci dosya sanıklarımızdan Türk Ortodoks Patrikhanesi basın işleri. Profesör Haberal. Hayır, hayır, tanımam, hayır. Hayır, tanımam, tanımam, tanımam. Üye Hakim Haşıloğlu. Ufuk Mehmet Büyükçelebi'yi tanımadığınızı söylediniz. Bunun yanında bir isim daha soracağım ben size. Doktor Titri ile bir maili var bu şahsın. Kemal Şahin. Bu kişiyi tanır mısınız? Kemal Şahin. Profesör Haberal. Hayır, tanımıyorum. Üye Hakim Haşıloğlu. Bu soru size şu yüzden yöneltildi. Şüpheli Ufuk, sanığımız Mehmet Ufuk Büyükçelebi'nin Expert marka bilgisayarında yapılan incelemede spam anlayamadım tercümanı MSG isimli bir e-posta dosyası içeriğinde Dr. Kemal Şahin et yahoo.com.tr isimli e-posta adresinden aydın.candabak et tercüman.com.tr isimli e-posta adresine gönderilmiş bir mesajda şöyle diyor. Sayın Candabak, NKZ'nin bir yazısı hakkında yorumlarla bulunuyor ve bu kişi ve yazının ekte gönderdiğinden bahsettiği NKZ'ye ait olduğu bahsedilen Işığa Doğru Direnişçiler Güç Birliği'ne başlıklı yazıda Kuvayi Milliye başlığı altında vakıflarımız var. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, Ahmet Yesevi Vakfı nihayet işte tek başına bir ordu gibi Mustafa Özbek ve Türk Metal, ART millet vicdanının sesi oldu. Kanal B, Kanal Türk cephemizde, yarı kamu kuruluşlarında direnişçiler az değil, işte Sinan Aygün, Türk İş ve sendikalarımız var şeklinde ifadeler yer alıyor. Bu soru bu yüzden yöneltildi. Kemal Şahin adlı kişiyi doktor olarak bir titre koymuş, tanımıyorsunuz. Profesör Haberal, hayır bunu hayır hayır tanımıyorum. Hayır tanımıyorum, bu belgeyi de ilk defa sizden duyuyorum. Üye Hakim Aşıloğlu. Mahkememiz tarafından Tuncay Güney ile ilgili bir işlem yapılmış mıdır diye savcılığa müzekkere yazıldı. Cevaben müzekkere geldi, soruşturma yapılmaktadır. Hakkında işte şu şu evraklar ilgili olduğu davada çıkmıştır diye bir beyanda bulunuldu. Sizin televizyonunuzla alakalı bir analiz dosyasından da bahsediliyor. İçeriği gönderilmedi bize. Yalnız bu konuda bir belge de olduğu söyleniyor. Kanal B televizyonun kuruluş tarihi tam olarak ne zamandır? Profesör Haberal. 2004 ve Kanal B televizyonunda da bir kere daha belirtmek istiyorum ki ülkemizin geleceğine gölge düşürecek bir nokta bile kesinlikle gündeme getirilemez. Kanal B televizyonu ülkemizin geleceğine katkı sağlamak üzere tarafımdan kurulmuş bir kanaldır. Diğeri evet. Üye Hakim Aşıloğlu. Bu Tuncay Güney 2001 tarihinde Genç Change Oto ile ilgili olarak Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınıyor ve bir kısım evraklar meskeninde elde ediliyor. Bu evraklar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Sultanahmet'teki Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunduruluyor. Bu evraklarla alakalı savcılık tarafından çalışma yapılıyor ve Tuncay Güney ile alakalı soruşturma kapsamında kullanılacağından bahsediliyor. Bize de bir dosya halinde gönderildi. İncelememiz üzerine inceledik. Orada Kanal B 40. sırada Kanal B analiz dosyası diye bir dosya var. Siz 2004'te kurulduğunu söylediniz kanalınızın. Profesör Haberal, evet. Üye Hakim Aşıloğlu, 2001 tarihli bir belge, yani 2001 tarihinde ele geçen bir belge bu belge. Sizin bu Kanal B isminde daha önce bir başka kanal var mıdır? Bir malumatınız var mı veya bu isim üzerinde çalışmalarınız kurulmadan kaç yıl önce başlamıştır? Profesör Haberal, hayır hayır hiç kurmadan kaç yıl önce meselesi değildir. Ben doğrudan eğitim fakültesini kurduğum zaman o zamanın RTÜK başkanı olan Sayın Fatih Karaca ile görüştüm. Ve Fatih Bey'in bu isim konusunda acaba ismi ne olacak diye görüştüğümde işte herkes bir isim söyledi. Ben de dedim ki bu isim Kanal B olsun. Çünkü bir defa bu isimde bir kanal yok. İki, bu B bilimi ifade etmektedir. Dolayısıyla bunun ismi Kanal B olsun dedim. O şekilde Sayın Fatih Karaca ile birebir karar verdiğimiz bir isim. Ondan öteye 2001 yılında var mı yok mu bunları bilemiyorum ve o bahsettiğiniz belgeden de şimdi burada siz okuduğunuz zaman bilgim oluyor. Öteki kişiyi zaten tanımıyorum. Dolayısıyla herhangi bir ilgimiz yoktur. Üye Hakim Haşıloğlu. İddianamede 208-207. sayfada merhum Başbakan Bülent Ecevit ile alakalı bir kısım beyanlar var. Sizi de doğrudan ilgilendiren bir beyan. Bu konuda açıklamanızı isteyeceğim. İlk gittikleri gün Recai Birgün'ün ifadesinden ilk gittikleri gün kendisine ilerlemiş yaşına rağmen hastanede birçok tetkik ve tahkikat yapıldı. Orada hastanedeki görevlilerden bazıları kendisine 20 yaşındaki genç birine dahi bir günde bu kadar tahlil yapılamaz dediklerini. Kendisinin yorgun düştüğünü, herhangi bir açıklama yapmaması gerektiğini ısrarla söylememize rağmen, o sırada Mehmet Haberal'ın mutlaka birkaç kelime söylemesini gerektiğini söylediğini, kendilerinin kapının önüne çıktıklarında bütün gazetecilerin orada olduklarını ve Başkent Üniversitesi'ne ait kürsünün dahi hazırlanmış olduğunu, o sırada Bülent Ecevit'in kürsüde konuşma yapmak istediğinde konuşamadığını, boğazının düğümlendiğini, hatta Mehmet Haberal'ın ismini dahi söyleyemediğini, daha sonra konuşma yapmadan gittiğini, Mehmet Haberal'a niye böyle oldu diye sorduğumda, biz beyefendiye endoskopi yaptık ve boğazını da uyuşturduk, bunun için konuşamamış olabilir demesi üzerine, kendisinin de madem böyle bir durum vardı neden konuşmasına izin verip birkaç kelime söylemesini istediniz diye söylediğini, Mehmet Haberal'ın da neyse olur böyle bir şeyler dediğini, kendisinin de o zamanlar bunun normal bir şey olduğunu düşündüğü. Böyle bir beyanı var bu konuda. Sizin beyanınızı soruyorum. Profesör Haberal. Tabii tabii teşekkür ediyorum. Bir defa bunu tekrar belirtmek istiyorum ki bu tanık yasal bir tanık değildir. İki, bu söyledikleri de gerçeği yansıtmamaktadır ve söyledikleriyle ilişkili herhangi bir şey söz konusu değil. Çünkü bu beyefendi doktor değildir. Hastanın ne gereksinimi olduğuna o eğer beyefendi karar veriyorsa o zaman doktor olması gerekirdi. Halbuki onun görevi koruma müdürlüğü yapmaktır. Dolayısıyla bu yorumun da ne kadar gerçek dışı olduğu ortadadır. Dolayısıyla benim kendisiyle bu şekilde konuşmam da söz konusu olamaz. Bu benim tarzım değil bir defa. Yani ben herhangi bir şey yaparsam önce hasta sahibine ve hastanın kendisine açıklarım. Yani şöyle, herhalde benim birinci görevimin hastamı sağlığına kavuşturmak olduğunu bu yasal olmayan tanık o zaman bilemiyordu. Benim görevim sayın merhum başbakanımızın bir an önce iyileşmesini sağlamaktır. Dolayısıyla böyle bir ifadenin gerçek dışı olduğunu belirtiyorum ve kabul etmiyorum. Üye hakim Haşıloğlu. Böyle bir olay olmuş mudur? Yani şahsını rahmetli Bülent Ecevit'in konuşma yapması, kürsünün hazırlanması, konuşamaması. Profesör Haberal, böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan? Yani konuşamaz durumda olan bir kişiye orada, yani bu benim için ve Başkent Üniversitesi Hastanesi için çok ağır bir ithamdır. Zaten bu nedenledir ki bu yasal olmayan tanığı 2003 tarihinde mahkemeye vermişiz. Hala mahkemesi devam ediyor. Yani bunun bizim onun tabii gerekçesini anlatacak, ona göre hakkında daha birçok açılmış bu şekilde davalarımız var. Orada herhalde açıklayacağım, açıklayacaktır. Hangi gerekçeyle böyle bir şey olmuş? Böyle bir şeyi reddediyorum, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Üye Hakim Haşıloğlu, siz Recai Birgün ile Başbakan Ecevit'in tedavi süreci sırasında veya öncesinde herhangi bir husumetiniz var mıydı? Profesör Haberal, kesinlikle değil, o zaman beni maruz görün, lütfen bunların her biri bana gelip aman hocam ya acaba yani bize şu şekilde yardımcı olabilir misiniz, aman hocam şunu yapabilir misiniz? Tabi maalesef işte bu zaman oluyor, yani bir takım insanlar muayyen bir kademeden sonra işte hani nasıl olsa bizim bir daha bu insanlarla karşılaşma imkanımız olmayacak diye herhalde bu hareketleri yapıyorlar. Kesinlikle olamaz yani benim herhangi bir kimseye karşı. Üstelik yani bir hastanın çok yakın pozisyonunda bulunan bir kişiye bu şekilde davranmam söz konusu değil. Hala anlamış değilim. O zaman bir başka başbakanımızın koruma müdürünün ve şimdi de milleti temsil eden bir kişinin zaten kendisi de artık şunu söylemeye başladı. Biz Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden mutabakat sağlayarak çıktık diyor. İlk defa söylüyor. Bunu ilk defa söylüyor ve bunu söyledim. 15.02.2010 NTV ve Habertürk televizyonuna ilk defa bunları söylüyor. Dolayısıyla benim hiçbir şekilde bir problemim olmamıştır. Üye Hakim Haşıloğlu, hukuki husumetiniz bu tür sözlerinden sonra mı başlamıştır? Yani dava açtık dediniz, hukuki bir husumetiniz, yani hukuki anlamda hukuki bir tabir, husumet tabiri davadan sonra mı başladı? Yani dava öncesi bir şey yok dediniz. Profesör Haberal, şimdi şunu söyleyeyim, ben bu davaların esas açılış tarihini eğer yanlış hatırlıyorsam avukatlarım beni teyit etsinler, 19 Aralık 2002 tarihinde biz bu davaları açmışız. Muhtemeldir ki bu o dönemde maalesef bazı basın yayın organları ve bazı milletvekilleri ki bunların bir grubunda tazminata mahkum olmuşlardır. Bu şekilde değişik beyanatlar vermeye çalışıyorlardı. Biz de bunların her birine dava açtık sanıyorum. Böyle bir iddia bu sözlere karşılık veya o günkü basında çıkan haberlerle de ilgili olmak üzere herhalde bu davalar açılmıştır. Ama açılış tarihi 19 Aralık 2002'dir. Üye Hakim Haşıloğlu, evet 4 Mayıs 2002 tarihinde ilk kez Başbakan Bülent Ecevit, yani süreçteki ilk kezi diyorum, ilk kez 4 Mayıs'ta geliyor. Profesör Haberal, evet. Üye hakim Haşiloğlu, belli bir müdahale yapıyorsunuz, daha sonra evine gidiyor. Sabahki oturumda sayın meslektaşım da sordu. Turgut Sileli ile birlikte evine gittiğinizi beyan ettiniz veya iş yerine gittiğinizi beyan ettiniz. Profesör Haberal, evet, evine, iş yerine değil efendim. Üye hakim Haşiloğlu, evine gitme sebebiniz nedir? Yani hastanenizden ayrılmış, belli bir şekilde şifa bulmuş, tekrar evine gitme sebebinizi açıklar mısınız? Profesör Haberal, hayır, şimdi şöyle, ben onu gayet iyi hatırlıyorum. Bana telefon edildi. Bülent Bey'in bir takım şikayetleri var. O nedenle ben Turgut Bey'i de yanıma alarak beraber gittik ve Turgut Bey ne gerekirse bunları önerdi. Zaten daha sonra da kendisi hastaneye yatırıldı ve tedavisi de bu çerçeve içerisinde cereyan etti. Bu zaman içerisinde bütün tedavileri tamamlandıktan sonra 27 Mayıs 2002 tarihinde de zaten hastanemizden iyileşmiş olarak taburcu edildi. Üye hakim Özese, Mehmet Bey, birkaç sorum daha olacak. Profesör Haberal, tabii buyurun. Üye hakim Özese, şimdi dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından size cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif edildiğini söylediniz. Yani kendisi tarafından mı teklif edildi, yoksa herhangi birisi tarafından mı teklif edildi? Bir izah eder misiniz? 22 Nisan 2000 tarihinde olduğunu söylüyorsunuz. Profesör Haberal, şimdi tabii. Tabii, şimdi olay şöyledir. Ben bu konuda kesinlikle hiçbir bilgi sahibi değilim. Kesinlikle daha önce de söyledim. Çok kısa bir, Sayın Erkan Mumcu ile bir hastane ziyareti esnasında aynı gün bu konuyu Erkan Bey gündeme getirmişti. Ben de genel başkanınıza söyleyin demiştim. Ve o gün öğleden sonra, yani 22 Nisan 2002 2000 tarihinde öğleden sonra ben televizyondan öğrendim. Sayın merhum başbakanımız meclis içinden merhum İsmail Cem'i, meclis dışından da beni aday göstermişti. Gerçekten benim için adeta böyle şok oldu. Çünkü hiç haberim yok, hiç bilgim yok. Benim o şekilde haberim oldu. Kesinlikle bana bilgi verilerek veyahut da benim herhangi talebimle olmuş bir olay değildir. Pazartesi de Sayın Hüsamettin Özkan'ı, yine söyledim, milletvekilleri lojmanlarındaki evinde ziyaret ettim. Saat 9.30'da sabahleyin. Bu onurlu görev elbette ki beni onurlandırmıştır ama benim inancım parlamenter düzen, sistem içerisinde 10. Cumhurbaşkanı meclisten seçilmelidir şeklinde demişimdir. Ve daha sonra saat 10.30 sularında merhum başbakanımız Bülent Bey kendisi beni aradı ve bana söylediği şey, Sayın Haberal, siz talep etmediniz ki. Biz size aday gösterdik deyince ben de aynen biraz önce söylediklerimi merhum başbakanımıza söyledim ve bir basın duyurusu ile bu konudan çekildiğimi kendisine söyleyince benden şu ricada bulundu. O gün saat 14'te üçlü, malum o zaman üçlü koalisyon vardı, saat 2'de bir araya geleceğiz, acaba o zamana kadar bu açıklamanızı geciktirebilir misiniz dedi. Ben de kendisine saygı duyarak yine bazı şeyde dosyamızda bulunan belgeyi imzaladım ve Sayın Hüsamettin Özkan'a, o zaman başbakan yardımcısıydı, kendisine gönderdim ve aynen şu mesajı da kendilerine iletmelerini söyledim. Toplantıya girdikleri zaman bu benim belgem ellerinde olsun ki ben bu onurlu görevi kabul edemeyeceğim çünkü benim inanışım 10. Cumhurbaşkanı'nın parlamentonun içinden seçilmesi şeklindeydi ve nihayet sonunda Sayın 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer aday gösterildi ve Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu. Üye hakim Özese, Sayın Ahmet Necdet Sezer yine meclis dışından seçildi. Yani nasıl izah edersiniz bunu? Siz hem meclis dışından olmasın diye beyanda bulunmuşsunuz, buna rağmen meclis dışından bir cumhurbaşkanı seçiliyor. Profesör Haberal, seçilebilir, o meclisin kararıdır, benim kararım değil. Bu benim görüşümdür, başkalarının başka görüşü olabilir ama benim kişisel inancım budur. Bugün de aynı şeye inanıyorum. Üye hakim Özese, anlaşıldı, meclisin kararı diyorsunuz. Profesör Haberal, tabii meclis kararıdır, benim kararım değil. Üye hakim Özese, tamam, Ali Vural diye birini tanıyor musunuz? Profesör Haberal, Ali Vural mı? Üye hakim Özese, Ali Vural diye birini tanıyor musunuz? Profesör Haberal, hayır tanımıyorum. Üye hakim Özese, Engin Ak diye birini tanıyor musunuz? Engin Ak. Profesör Haberal, hayır tanımıyorum. Üye hakim Özese, şimdi bu bir takım Kent Otel ve Patalya Oteli'nde toplantılar yapıldığı iddia ediliyor. Bu toplantıların masraflarını katılanlar mı karşılıyordu yoksa dışarıdan veya herhangi biri mi karşılıyordu? Yani siz mi karşılıyordunuz? Bir izah eder misiniz? Profesör Haberal. Ha şimdi şöyle, bu toplantılar zaten söylediğim gibi öyle, yani kusura bakmayın bu tabiri, ama ahım şahım bir toplantı değil. Çaylı ve pastalı toplantılar. Herkes kendi hesabını görür. Nihayet bir çay, kuru pasta, yani başka bir şey değil. Ve bu toplantılar, şunu belirteyim, Kent Otel'in giriş katında herkese kapıları zaten beyan edildi, sonuna kadar açık olan bir salonda yapılmıştır. O toplantılara herkes, basındır, her kim ilgileniyorsa, herkesin katıldığı toplantılardır ve sonunda da zaten basına bu duyurular yapılmıştır. Yani bir nevi benim tabirimle çay ve kuru pastalı toplantılardır bunlar. Bir hakim özese, masrafları katılanlar mı karşılıyordu yoksa siz mi karşılıyordunuz? Profesör Haberal, ha şimdi şöyle söyleyeyim, şu anda benim. Üye hakim özese, yani fazla masraf olmasa dahi yapılan masraflar ne kadarsa kim karşılıyor? Profesör Haberal, hayır şimdi şöyle söyleyeyim, ben bunun detayını o zamanki şeyiyle hatırlamıyorum doğrusunu isterseniz. Ama o kadar da herkes o kadar parayı verecek durumdaydı herhalde. Yani herkese bir çay işte, iki tane pasta, yani yapılan şey bu. Üye hakim özese, evet tamam, bu toplantılar Milli Egemenlik Hareketi'ne ve Milli İktidar Hareketi'ne dahil miydi? Yani onunla ilişki toplantı? Profesör Haberal, tabii bu ilk toplantılar Diyalog Grubu adı altında yapılmıştır ve daha sonra Diyalog Grubu Milli Egemenlik Hareketi ismiyle aynı çalışmalarını devam ettirmiştir ve bütün toplantılar da aynen söylediğim gibi çay ve kuru pastalı yapılmıştır. Onun dışında herhangi bir şey söz konusu değildir. Yine bir savcılıkta benim öğrendiğim, anladığım kadarıyla Kent Otel'de Sayın İlhan Selçuk'un organize ettiği başka bir toplantı varmış. O anladığım kadarıyla bir kat yukarıda ayrı bir salonda yapılıyormuş. Onu da özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Üye hakim özese. Şimdi elimdeki belgede Milli İktidar Harekatı Patalya Oteli Ankara 14 Ocak 2008 Başkanlık Divanı üyeleri arasında Mehmet Haberal olarak isminiz geçiyor. Profesör Haberal. Evet, evet. Üye hakim özese. Bu toplantı yapılmış mıdır? Yani Patalya Oteli'nde yapılmış mıdır? Profesör Haberal, gayet tabii, gayet. Üye hakim özese, buyurun. Profesör Haberal, tabii bunu söyledim. Patalya Oteli Başkent Üniversitesi'nin bir kuruluşudur. Herkese açık bir oteldir. Orada her türlü sosyal faaliyet yapıldığı gibi, işte düğünleri alınız, baloları alınız, bunların yapıldığı, yani normal bir oteldir. Ve bu otelde aynı zamanda siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, bütün partiler bu toplantılarda burada toplantılarını yaparlar. Bunu söylemek durumundayım artık. Bugün kurulmuş olan iktidar partisi de çalışmalarını bu Patalya Oteli'nde yaptı ve ondan sonra kuruluşunu belgeledi. Bir anımı burada söylemek durumundayım. Bir gün Sayın Cemil Çiçek Bey'in otelde düğünü vardı. Ben o zamanki Sayın Meclis Başkanı Bülent Arınç, Fatih Karaca ve Ali Uzun, eski Zonguldak 19. dönem Zonguldak Milletvekili ve o zamanki Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler, çatı katı var otelin, orada oturuyorduk. Sayın Bülent Arınç Hilmi Bey'e döndü, aynen şunları söyledi. Dedi ki, Hilmi sen bilmezsin, bu parti bu otelde kuruldu. Ha bilgin olsun dedi. Ya bu Sayın Arınç'ın ifadesidir. Bunu da bir antiparantez söylemek istiyorum. Üye hakim özese. Evet bu tür toplantılar, avukat Elvacı, Milli İktidar Hareketi toplantısında diye sordu. Profesör Haberal. Ha Milli İktidar, affedersiniz, Milli İktidar Hareketi değil, Milli Egemenliktir, bunun altını çiziyorum. Yani öyleyse Milli İktidar diye geçiyorsa bunu ya bilmiyorum böyle bir şeyini zaten. Üye hakim özese. Elimdeki belgede Milli İktidar Harekatı diye başlık atılmış. Profesör Haberal. Affedersiniz, özür dilerim. Hayır, ben bunu Milli Egemenlik diye aldım. Kusura bakmayın, ben yanlış oradan algıladım. Yani Milli İktidar Hareketi'nin ne Diyalog Grubu'yla ne de Milli Egemenlik Hareketi'yle herhangi bir ilişkisi yoktur. Üye hakim özese. Tamam, peki. Milli Egemenlik Hareketi ile ilgili toplantılar ne kadar sıklıkla yapılıyordu? Yani ayda bir mi yapılıyor? Haftada mı bir yapılıyor? Veya daha... Profesör Haberal, şimdi şu anda kesin, ha şöyle söyleyeyim, yani muntazam bir program içerisinde yapılmıyordu. Bazen 2 ayda bir yapılıyordu, bazen 3 ayda bir yapılıyordu. Yani böyle muntazam bir program içerisinde yapılan toplantılar değildi. Oradan az geliyor sesiniz, tabii anlayamıyorum yani. Üye hakim özese, ehli dil grubu veya mini ehli din grubu hakkında bilginiz var mı? Profesör Haberal, hangi grup? Üye hakim özese, ehli dil grubu veya mini ehli din grubu hakkında bilginiz var mı? Profesör Haberal, hayır, kesin hayır, hiç bilmiyorum. Üye hakim özese, yüzler meclisi hakkında bilginiz var mı? Profesör Haberal, hayır, yok efendim. Üye hakim özese, kırklar meclisi hakkında bilginiz var mı? Profesör Haberal, hayır, hayır. Üye hakim Özes'e. Şimdi son sorum olacak. Biraz uzun bir soru. Profesör Haberal. Estağfurullah, rica ederim, buyurun. Üye hakim Özes'e. Bu birinci davanın 321. klasöründe ve 353. sayfasında bir belge ve birkaç sayfa şeklinde devam ediyor. Subjektif, yani konu Ecevit'in öldürülmek kararı ve round table toplantıları. Date, tarih, pazartesi 14 Haziran 2004. From Ümit Sayın to Mehmet Perinçek diye başlıyor ve değerli Mehmet Bey ve Doğu Bey diye devam ediyor. Bu Ümit Sayın'dan gönderilmiş bir e-mail. Şu şekilde başlangıcı var. Aşağıda uluslararası bir operasyon yapılması ile ilgili bazı telefon band kayıtlarını yolluyorum. Bunların JIT tarafından kayıt edildiği iddia ediliyor. Bu konuda Ağustos 2003'te Aktüel'de bir açıklama yapmıştım. İlgilenirseniz aydınlığa imzasız bir makale yazarım. Doçent Doktor Ümit Sayın diye başlamış ve birkaç telefon görüşmesi gönderilmiş. Bunlardan 18 Haziran 2002 tarihli olanını ben size okumak istiyorum. Profesör Haberal. Tabii, buyurun. Üye hakim Özes'e. Konuşanlar A ve isimli şahısla Mr. A isimli şahıslar. Mr. A şöyle diyor. Hayır hayır, lütfen, bir banka ismi zikrediliyor konusunda her şey yolunda, öyle değil mi? A ve evet, merak edecek bir şey yok. Mr. A. Biliyorsunuz temsil ettiğim insanlar var ve onların beklentilerini boşa çıkaramam. A ve biliyorum beyefendi. Mr. A. EB ile az önce konuştum. AV. Evet Mr. A. Tüm planlar yolunda gidiyor gibi. AV. Tamamıyla efendim. AV. Bizler endişe etmeyiz, sizler endişe edersiniz. Mr. A. Niye, pek anlamadım. Mr. A. Bir ülkenin tekrardan yapılanması kolay değildir. Derin sancılar çekilir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu durumdur. Sizin gibi bürokratlar ve vatanseverler sayesinde çok çabuk ve dinamik bir şekilde derviş ve ekibiyle ayağa kalkacaktır. AV. Sağ olun efendim. Mr. A. Konuştuğumuz olay bir ülkenin tekrar yapılanmasıdır ve bu holding başımıza ileride bela olabilecek kadar büyüdü ve işlem kapatır hale geldi. Temsilcisi olduğum insanlar durumdan rahatsız, dolayısıyla muhtemel ve beklenen bir ölümden sonra her şeyin konuştuğumuz gibi olması gerekmektedir. Bu arada oraya çıkacak sinerjiyi çabuk ve dikkatli olarak boşaltmamız gerekir. AV. Biliyorum efendim. Mr. A. Şirket planladığımız gibi dağıtılacak diye devam ediyor ve birkaç kişinin ismi de geçiyor. En sonunda da notlar bölümü var. Şu şekilde yazılmış. Beklenen ölümden kasıt, Bülent Ecevit'in Mehmet Haberal'ın Başkent Hastanesi'ne gitmesiyle başlayan tedavi neticesi, süreci neticesinde hesap edilmiş bir ölüm. Yani Ecevit'in tedavi ile öldürülmesi. Ecevit gibi Kissinger'ın rahleyi tedrisatından gelmiş geçmiş bir adamın dahi öldürülmesi söz konusu ise, eğer Mr. Andersen'in temsilcisi olduğu şahısların nezdinde kendilerinden ve gayelerinden başka korunacak insan olmadığı anlaşılabilir. Anlaşılabilir. Sitemizdeki yazarlarımızın muhtelif makalelerindeki bu mesele anlatılmıştır şeklinde bir telefon görüşmesi ve e-mail yazılmış. Tarih olarak 18 Haziran 2002. Ama bu e-mailin gönderdiği, Ümit Sayın'ın gönderdiği tarih 14 Haziran 2004. Bu konu hakkında bir açıklama yapabilir misiniz? Nasıl izah edersiniz bunu? Profesör Haberal. Şimdi ben böyle bir e-maili gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Bir defa hekim olarak benim görevim insanların yaşamına katkı sağlamaktır. Kaldı ki kusura bakmayın, bugün Kur'an-ı Kerim'den biraz fazla örnek vermek durumunda kaldım ama yine hatırlatırım. Şimdi Maide 32, Nisa 92, 93 ve İsra 33'ü bu kişiler okusunlar. Ondan sonra insan öldürmenin ne olduğunu öğrensinler. Ben hekimim, benim görevim, bir, görevim hastalarımın yaşamına katkı sağlamaktır. İki, ben böyle bir şeyden kesinlikle haberdar değilim. Kesinlikle herhangi bir bilgim söz konusu değildir. İlk defa burada sizden duyuyorum. Üye hakim Özes'e. Sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Profesör Haberal. Ben de teşekkür ederim. Duruşmaya kısa bir ara verildi. 17. ayrımın sonu, sayfa 204.